Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 25. Ayrım. Bölüm 13. Bilgisayarı kaybettik. Rourke göğsündeki sensörleri çıkarmıştı ama henüz gömleğinin düğmelerini iliklememişti. En azından faydalı bir amaç uğruna hayatını kaybetti. Elindeki disklerden birini çevirdi. Bunlar temiz olmalı. O programdaki hiçbir şey dış sürücüye aktarılacak şekilde değildi. Ama biz bütün programı ayrıştırmayı başarana kadar bunların test için ayrılıp etiketlenmesi gerekli. Şimdilik yazılı kopyalar işimizi görür. Jamie, sen sabahleyin verileri girmeye başlayabilirsin. Şimdi de başlayabilirim. Akşam yemeğini yiyeceksin. Sonra da 2 saat dinlenme, eğlenme molası. Ondan sonra çalışmak istersen 1 saat, sadece 1 saat benim için sorun yok. Gece yarısı ışıklar sönecek ve yatağında olacaksın. Beynini dinlendirmezsen işime yaramazsın. Tanrım, annem bile bu kadar sert değil. Ben senin annen değilim. Fini, bana yatağa gitmemi söylemeye kalkma evlat. Annen olacak yaştayım. Yemek yiyelim mi diyecektim. Sanırım hep beraber bir şeyler yesek fena olmaz. Bir dakika, durun bir dakika. Kimse yerinden kıpırdamasın. Eve şaşkın bir şekilde ellerini kaldırdı. Ben bir açıklama alana kadar kimse bir şey yemiyor. Ne aldınız, ne oldu ve anlamı ne? Ve bilgisayar jargonuna ait tek kelime duyarsam tavşan yemi yersiniz. Ben de sertten bahsediyorum, dedi Jamie. Çabuk, diye emretti Eve. Ses frekansını aldı, dedi McNab. Ve görsel tayfı. Bir dakika daha olsaydı, en fazla bir dakika daha olsa iş tamamdı. Temel olarak şöyle diyebiliriz, Teğmen, dedi Rourke. Küçük lastiği çıkarınca saçları siyah yağmur gibi aşağı indi. Biraz daha ince ayarlardan sonra virüsünü bulduk sayılır. Enfeksiyonun nasıl yapıldığını, metodu bulduk mu, diye sordu Eve. Muhtemelen analiz edilmesi gereken veriler var ama veri akışı sırasında anladığım kadarıyla ben bütün paramı e-postaya yatırıyorum. E-posta mı göndermişler? Lanet olası bir e-posta mı? Eve basit bir şeyler duymak istiyordu ama bu neredeyse aşağılayıcı ölçüde basitti. O şekilde olamaz. Şehrin ana bilgisayar sistemi. Daha önce böyle bir şey görmemiştir, emin ol diyerek lafını kesti Rourke. Benim tahminim, duraksadı ve başıyla işaret etti. Tamam Jamie, patlamadan önce sen anlat. Pekala. Görüşüne göre ve nasıl yaptıklarını da anlamam gerekecek. Adamlar bir dosyayı paravanlamışlar. Kapsüle edilen mikro... Marul ve havuç mu yemek istiyorsun, diye sordu Eve sakince. Pekala. Jamie terimleri aktaracak şekilde düşünmeye çalıştı. Virüsü bir e-postaya yerleştirmişler ama ek bir dosya olarak görünmüyor ve alıcı fark etmiyor. Gönderici e-postanın okunup okunmadığını gösteren standart tarama sırasında virüsün girip girmediğini görebiliyor. Virüsün kullanıcıya gözükmeden indirmeyi yapabilmesi için hızlı, gerçekten çok hızlı işlem yapması gerekiyor. Bilgisayarla iletişime geçmesi, en azından geçici olarak dosyaları kapatıp indirme sinyali vermesi şart. Sonra kendi kendini dönüştürüyor. Ana işlem programında görünmez bir evrak oluyor. Standart arama ve taramalarda belli olmuyor. Kimliği yok. Sadece sistemde gezinip işini yapıyor gibi. Çok farklı, radikal bir şey. Pekala, anladım. Eve, Rourke'a baktı. Eğer bu yapılabilen bir şeyse neden senin haberin yoktu? Teğmen, gerçekten çok mahcubum. Ben açlıktan ölüyorum. Jamie karnını okşadı. Sosisli pizza var mı? Eve de birkaç dilim pizza yedi. Gürültülü, karmaşık yemek boyunca aklı davaya gidip gelmeye, masaya dönmeye, sonra tekrar davaya gitmeye devam ediyordu. Ne zaman fark ettiğinden emin değildi. Belki Fini makarnasının bir kısmını Rourke'un tabağına boşaltırken ya da belki Jamie McNab'in istediği pizza için masanın karşısına uzanıp bir dilim daha alırken. Belki de hep farkındaydı fakat netleşmek için bu an gerekiyordu. Mira terastayken söylemişti. Aile. Bu ailelerin yaptığı bir şey, diye fark etti birden. Bu ortam çocukken hiç yaşamadığı bir şeydi. herkesin konuştuğu ve aslında tam olarak rahatsız edici olmayan akşam yemekleri. Aptalca şakalar, sıradan laf sokmalar, gülüşmeler. Konu kendisine geldiğinde hala ne düşüneceğinden emin olamıyordu. Ancak biri ya da bir şey bu düzenin bir parçasını bozduğunda bütüne neler olabileceğini görebiliyordu. Bütün dağılırdı. Her şeyi düzeni tekrar oluşturacak şekilde toparlayacak ya da yeni bir düzen oluşturacak kadar güçlü olanlar için geçici bir durumdu bu. Yapmayanlar ya da yapamayanlar için kalıcı bir dağılmaydı elbette. Eve McNabb'e baktı. Buradaki tüm gülüşlere ve konuşmalara rağmen herkeste bir endişe vardı. İçlerinden biri kırıldığında geri kalanlar da küçük parçalara ayrılıyordu. Yeni bir düzen oluştururlardı. İşleri buydu ama eski düzende hiçbir zaman unutulmazdı. Sandalyesini geri iteleyerek masadan kalktı. Yapmam gereken bazı şeyler var. Yürüyen ölü çikolatalı pasta da var demişti. Jamie, dedi Rourke. Özür dilerim, dedi Jamie. Bay yürüyen ölü, ki Somerset olarak da biliniyor, çikolatalı pasta var demişti. Eğer hepsini bitirirsen seni uykunda boğarım. Sonra sen de yürüyen ölüye katılabilirsin. Rourke, seninle konuşmam lazım. Dışarı çıkarlarken Eve, Jamie'nin ''Oynaşmaya mı gidiyorlar sizce?'' diye sorduğunu duydu ve kulağına en son Finney'in attığı tokadın ergen kafasında çıkardığı ses geldi. ''Oynaşmaya mı gidiyoruz?'' dedi Rourke, Eve'in elini tutarken. ''Finney'e seni de dövdürmemi ister misin?'' ''Hala Jamie'den biraz daha hızlıyım. Yine de anladığım kadarıyla şipşak bir oynaşma için üst kata çıkmıyoruz.'' ''Günde kaç defa seks geliyor aklına?'' Rourke düşünceli bir şekilde Eve'e baktı. Aktif olarak düşünme mi, yoksa Jamie'nin görünmez dosyası gibi orada kavram olarak salınıp durması mı? Tamam, boş ver. Geldiğinde Mira ile konuştun mu? Hayır, konuşamadık. Laboratuvardaydım. Onu kaçırdığıma üzüldüm ama bu arada Peabody Mavis'in geldiğini ve seninle özel bir şey konuşması gerektiğini söyledi. İyi mi? Kendisi şiş... Aynı şeyi yeniden yaşamak istemiyordu. Hamile. Ne? Rourke bir an dondu kaldı. Onu böyle afallamış görmek harikaydı ve bu çok nadir olurdu. Kendi ifadesiyle tamamen hamile ve bilerek isteyerek. Mavis mi? Bizim Mavis mi? Evet, Rourke da kendisi. Hoplayıp zıplayıp dönerek dans ederek geldi zaten. Artık böyle zıplayıp durması doğru mu tam emin değilim. Yani o karnındaki şey yerinden filan çıkabilir ama cidden çok mutlu. Evet, şey, bu çok güzel diye karar verdi Rourke. İyi mi peki? Sanırım, yani harika görünüyor. Bir de sabahları kusuyormuş fakat çok hoşuna gidiyormuş zaten. Onu tam anlayamadım. Yani ben de anlayamadım. En kısa zamanda onları akşam yemeğine davet edelim. Sahne ve kayıt programlarını da kontrol etmem gerekecek. Anne adaylarının bakımı ve beslenmesi ve diğer şeyleri konusunda Eve'in bildiği kadarını biliyordu. Yani hiçbir şey. Galiba çok çalışmaması gerek ha? Eğer bu öğlen bir gösterge ise her şey için ve daha fazlası için yeterince enerjisi var. Ofisine girdiklerinde Eve kapıyı kapadı. Rourke bunun üzerine kaşlarını kaldırdı. Seks konusunu elediğine göre sanırım daha az keyifli bir konu için bana ihtiyacın var. Mühürlü dosyalar için aldığım açtırma iznime tedbir koydular ve iki bürokratik kurumun mahkemede kapışmasını izlerken, duruşmadan bir karar çıkmasını beklerken, doğal sebeplerden ölebilirsin. Mira ile kısa bir görüşme yaptım. Çıkardığı profilleri henüz okumadım ama temel şeyleri verdi. Baxter'ın da fikrini aldım. Yapmamı istemeyi tercih etmediğin ama yapmamı istediğin şey tam olarak ne Eve? İnsanlar ölüyor. Tam şu anda biz konuşurken. Bilmiyorlar, farkında değiller. Bu grup yayılmaya devam edecek. İyi bir polis öldü. Bir diğeri, benim dostum olan bir diğeri ve tanrım öyle bir gerizekalının dostum olduğuna inanamıyorum ama bir daha yürüyemeyebilir. Bunları kimin yaptığına dair bazı cevaplar o mühürlü dosyalarda. O halde mühürleri açalım. Eve ona baktı, sonra arkasını dönerek küfretti. Peki Beni onlardan farklı kılan şey ne olur? Doğru olduğuna inandığım şey için kanunun etrafından dolaşıp kendime göre esnetiyorum. Bu insanlar insanları öldürüyor, Eve. Evet, kendime bunu söyleyebilirim ama belki arada sadece birkaç adım ve biraz bakış açısı farkından başka bir şey yoksa... Tanrım, Eve, ne saçmalıyorsun? Senin her zaman bir vicdanın olacak ve yaptığın şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu sorgulayacaksın. İstediğin kadar endişelen, ölene kadar endişelen istersen, sen ne ölçüde itelersen o çizgiyi geçeceğini biliyorsun ve asla o çizgiyi geçmeyeceksin, Eve, geçemezsin. Eve gözlerini kapadı. Ben de benzer bir şeyi Baxter'a söylemiştim. Beni yavaşlatmak için kanunu kullanıyorlar. Buna izin veremem. Kayıt dışı ekipmanı kullanırsak daha iyi olur. Eve başını salladı. Pekala, halledelim şu işi. Odaya sadece ses ve avuç içi taramasından sonra girilebiliyordu. İçeri girmesi mümkün olan sadece 3 kişi vardı. İçeride yalnızca bir pencere vardı. Kocaman ve ilerleyen akşamın son ışıklarını alacak şekilde açık bir pencere. Ama Eve, içeriği görmeye cüret edebilecek herhangi birini önleyecek şekilde mahremiyet korumasına alındığını biliyordu. Oda neredeyse sert bir dekorasyona sahipti. Burası çalışma alanıydı. Ciddi bir alandı. Üzerinde araştırma, iletişim ve bilgisayar üniteleri olan U şeklinde şık, geniş ve siyah bir çalışma konsolu vardı. İçerideki cihazlar, şehrin ana bilgisayar sistemi, CompuGuard'a kayıtlı değildi. Yani yasa dışıydı. Eve, bu odayı bir seneden uzun bir süre önce ilk gördüğünde bile, ekipmanların polis merkezindekilerin yanından bile geçemeyeceği üstünlükte olduğunu anlamıştı. O zamandan beri bazı sistemler daha da geliştirilmişti. Burada daha piyasaya bile çıkmamış oyuncaklar olduğunu biliyordu. Özel ekranlarla donatılmış bilgisayar istasyonları, bir hologram ünitesi ve artık kendi mini hologram birimi eklenmiş daha ufak bir yardımcı istasyon. Eve, cam gibi parlayan siyah fayansların üzerinde ilerledi ve yeni ekipmana baktı. Daha önce hiç böylesini görmemiştim. Bir prototip. Üretime sokmadan önce bazı testler yapmak istedim. Gayet iyi çalışıyor gibi. Çok küçükmüş. Daha küçükleri üzerinde çalışıyoruz. Avuç içi boyunda. Eve başını kaldırarak ona baktı. Hadi oradan. Avuç içi boyunda hologram üniteleri mi? 3 yıl, belki daha kısa süre içinde tıpkı Link'in gibi cebine koyuyor olacaksın. Rourke avucunu konsolun kimlik ekranına dayadı. Rourke, işletimi aç. Konsolda ışıklar yandı ve işlem sesleri yükseldi. Eve onun yanına giderek avucunu ekrana dayadı. Dallas. Kimlik onaylandı, sevgili Eve. Eve gözlerini devirdi. Niye bunu yapıyorsun? Çok sinir bozucu ve utandırıcı. Sevgili Eve, bir bilgisayar her ne kadar dahiyane de olsa cansız bir objedir ve kimseyi utandırma yeteneği yoktur. Nereden başlamak istersin? Cockburn'le başla. İlk kurbanları o. Verileri benim bilgisayarımdan aktarabilirsin. Rourke'a notlarının içindeki dava ve dosya numaralarını verdi. Eve'in numaraları vermesinden daha kısa bir süre içinde Rourke giriş yaptı, kopyaladı, hepsini önündeki ekranda açtı. Sabıka kaydını görüyor musun? Adamı tutuklamalarda yer alan polisler, sosyal hizmet çalışanları, hukukçular ve sağlık teknisyenleri aracılığıyla diğer kurbanlara bağlayan noktalar. Kurban kimliğine ulaştığımız birkaç dosyada Baxter görüşmeler yapmış ama tık yok. Tık? Bir titreşim almamış. Kurbanlarda titreşim yok diye gülerek tekrarladı Rourke. Bir de bilgisayar jargonu için tavşan yemeği tehditleri savurdun. Tanrım, dedektif Baxter ilgili davaya ilişkin kimliğine ulaşılan bazı kurbanlarla görüşmeler yapmış ama masumiyet savaşçılarıyla bir bağlantı bulamamış. İfadelerden, tavırlardan ya da geçmiş taramalarından sonra bir bağlantı göstergesi de hissetmemiş. İlk seferinde de anlamıştım sevgilim ama benimle resmi bir tonda konuşmana bayılıyorum. Pekala, devam ediyorum dedi Eve. Olay bildirim raporları iki çocukla daha görüşmeler yapıldığını gösteriyor. Dosyalar mühürlü. Birkaç dakika mı alır? Tamam, ben kahve yapacağım. Bence biraz şarap içelim dedi Rourke, elleri klavyede gezinmeye başlarken. Kafeinle daha çok gerilmeyelim. Zihnimin keskin kalması gerek. Zihnin biraz daha keskinleşirse kafan kanamaya başlayacak. Bu ilginç işte. Ne? Ne oldu? Bu dosyada ikinci bir engelleme daha var. Standart mühürlerde pek rastlanan bir durum değil. Üstelik sağlam bir engelleme. Pekala. Rourke, ringe çıkmaya hazırlanan bir boksör gibi omuzlarını çevirdi ve klavyeye döndü. Ne zaman koyulmuş bu? Eve geri gelmiş ve Rourke'un yanından uzanarak ekrana bakmaya başlamıştı. Ne zaman koyulduğunu söyleyebilir misin? Konuşmak yok. Eve'in sırtını okşarken tek elle çalışmaya devam etti. Evet, ben senin çalışmanı daha önce de görmüştüm değil mi? İyisin, gerçekten çok iyisin. Ama, sen konuşabiliyorsun ama, diye homurdandı Eve. Rourke'un klavyedeki parmak hareketlerini izlemek başını döndürdüğünden şarabı almaya gitti. Onu yakaladım. Rourke bir an arkasına yaslandı ve Eve'e hiç bakmadan elini uzatarak kadehi aldı. Ama laboratuvardaki o iki bilgisayardaki çalışmasıyla karşılaşmasaydım bu kadar hızlı yakalayamazdım. İşte devasa bir titreşim diye düşündü Eve. Emin misin? İyi bir bilgisayarcının kesinlikle bir stili vardır. Sözüme güven. Bu engelleme virüsü yaratan kişi tarafından koyulmuş ya da kişiler tarafından. Bunun tek kişinin işi olabileceğinden hala şüpheliyim. Organize, becerikli ve zeki. Eve, Mira'nın sözlerini hatırlayarak başını salladı. Ve dikkatli. Bakalım kimi saklamak istiyorlar. Ekran 3, dosyayı aç. Devon Dukes diye okudu Eve. Olay sırasında 12 yaşındaymış. Eve, verileri hızla tarayarak asıl kısımlara gelmeye çalıştı. Pekala, Hawkburn çocuğa caz satmış. Anne babası Sylvia ve Donald yakalamış. Çocukla yüzleşmişler. Doğru düğmelere basmışlar ve hikayeyi öğrenmişler. Çocuğu da alarak polis merkezine şikayette bulunmuşlar ve dedektif Çavuş Dwyer davayı almış. Polisleri işe karıştırmamak daha akıllıca olabilirmiş. Eve dönerek soğuk bir tavırla Rourke'a baktı. Pardon? Bir düşünce sadece. Çocuğu polis merkezine sürüklemek ve sistemin içine sokmak. Çocuğu aile içinde biraz ele almak da belki yeterli olurdu. Bir suç işlenmişti. Kesinlikle. Ben sadece çocuğu hemen rozetler, sorgular ve raporlarla kuşatmak yerine evde lafın gelişi tek ayak üzerinde tutmak daha temiz ve basit olabilirdi diye düşündüm. Bugünlerde çocuklara pek işkence yapmıyoruz. Çok çabuk kırılıyorlar ve işin zevki kalmıyor. 12 yaşında bir çocuk için işkencenin farklı tanımları da olabilir. Ama Rourke zarif bir tavırla omzunu silkti. Bizim konumuz bu değil, değil mi? Böyle bir mühür yapma zahmetini gerektirecek bir şey yok şimdilik. Hawkburn gözaltına alınmış, teşhis edilmiş ve suçlama yapılmış diye devam etti Eve. Ama anne baba delili daha önceden klozete atmışlar. Hawkburn çocuğun alışverişin yapıldığını iddia ettiği saatte bir barda olduğunu belirtmiş. Barmen de Hawkburn'u destekleyecek yönde ifade vermiş. Muhtemelen yalan ifade. Öyle yerlerde yeterince para dağıtırsan karın deşen Jack'in bile lehine ifade verecek birileri çıkar. Davayı Dwyer batırmış. Eve'in sesinde rahatsızlık vardı. Hawkburn'u o kadar hızlı suçlamamalıydı. Niye önce onu izlememiş ya da barmenle hiç uğraşmamış? Geri çekilip Hawkburn'u takibe alabilirdi veya başka bir alışverişte suçüstü yakalayabilirdi. Adamı birden suçlarsan avukat çağırır, şahit bulur. Dwyer'ın elinde çocuğun ifadesinden başka bir şey olmadığını biliyor. Ve şuraya bak, sosyal hizmetlerin raporu. Clarissa Price, çocuğun çekimser, savunmacı ve işbirliğinden uzak olduğunu söylüyor. Anne babayla görüşmeler, aile seansları tavsiye ediyor vesaire vesaire. Dwyer'ın Cockburn'u terletmesi gerekiyordu. Elinde bu kadar düşmanca tavırları olan değersiz bir şahit varken adamı direkt suçlamaya kalkmış. Bence çocuğa karşı evde alınması gereken tavırlarla ilgili şeyler de söylüyor bu durum. Şuna baksana diye devam etti Rourke, Eve'in homurdanmasına aldırmayarak. Olay yeri inceleme raporu. Clarissa Price, çocuğun okuldaki başarısının düzenli bir düşüşte olduğunu söylemiş. Okuldaki ve evdeki davranışları kötüymüş. Odası berbat halde, okulda sürekli kavgalara karışıyor vesaire vesaire. Sorunun kökeni caz almasında değil, sorunun kökeni çocukta ve evde. Belki öyle ama sonuçta anne baba aşırı tepki verdi, polis fazla hızlı davrandı, sosyal hizmet çalışanı aynı zırvaları söyleyip durdu ve sistem çocuğu kaybetti. Olayı böyle mi görüyorsun? Ben bu davada Dwyer'ın lanet işini iyi yapmadığını görüyorum. Fakat bütün resmi nasıl gördüğümden emin değilim. Eve verileri incelemeye devam etti. Dalgın bir tavırla Rourke'un saçından bir tutamı parmağında kıvırıyordu. Grubun nasıl sadece son kısmı gördüğünü biliyorum. Sistem başarısız oldu. Ama haklısın, bunda bu kadar saklanmayı gerektirecek bir şey yok. Yani daha fazlası var. Fitzhugh'un dosyasına bakalım. Rourke o dosyada da ekstra engellemeler buldu ama bu kez daha hızlı geçmeyi başardı. Şikayetçi çocuklar, Jensen, Rudolph. Ah işte burada, Sylvia ve Donald Dukes, 14 yaşındaki oğulları Devon adına şikayetçi oluyorlar. Evet, evet, olay yeri raporu, Clarissa Price, soruşturma görevlisi dedektif çavuş Dwyer. Tık, tık, tık. Eve, konuşma yok, dedi Eve. Çok etkileyici, dedi Rourke ve arkasına yaslanarak onun çalışmasını izledi. Çocuk bu sefer sağlık merkezinde. Sadomaso bir saldırıya uğramış. Yüzünde yaralanmalar var. Bileği burkulmuş. Toksikoloji raporu. Yine caz kullanmış ve arkasından alkol almış. Şimdi vücudunda piercingler var. Cinsel organında ve göğüs uçlarında süsler. Olay yine Dwyer'da. Ama bak, Clarissa Price onu çağırmış. Özellikle onu aramış. Aralarında bir şey var. 25. ayrımın sonu. Sayfa 226. Devamı 26. ayrımda.